Meliha Okur'la Anlat Bana başlıyor. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. 16 Mayıs 2022. Pazartesi 19.30. Anlat Bana da karşınızdayız. Biz bugün gündemimizi kadınlara ayırıyoruz. Türkiye'nin kadınlarına şapka çıkarıyorum ben ve çok önemsiyorum. Niye diyeceksiniz? Söze bir bilim kadınıyla başlayacağım. Çünkü o kadar olumsuz haber alıyoruz ki güzel haberler arada kaynayıp gidiyor. İşte bu haber. Bir evren düşünün. 2 trilyon galaksi ve bizim galaksimiz Dünya. Her birinde kara delikler var. İşte o kara deliklerden biri. Dünyaya 27 bin yılda gelen kara deliğin fotoğrafını çeken bir bilim kadını. Feryal Özel. Kendisi Arizona Üniversitesi'nde astrofizikçi. O fotoğrafı çekmek kolay mı? Dünyaya Türk bilim kadınlarının attığı bu imza beni gururlandırıyor. O yüzden bilim insanlarına, bilime, bilgiye saygı duyacağız. Vasatlığa karşı da bir dakika durun orada, bu boş tartışmaları bırakıp Türkiye'yi Dünya Ligi'ne taşıyın diyeceğiz. Anlat Bana da biz açıkça ve net bilgi odaklı bir yayıncılığı tercih ediyoruz. Siyaset gündemi yoğun. NATO, yeni üyeler, tartışma. Biz yorum yapmadan gelin sözü siyaset gündemine bırakalım. Arkasından ekonomi gündemine bakalım.
Siyaset gündemi. Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya üye olma kararını dünya konuşmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklama geldi. Putin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmalarının Rusya için doğrudan tehdit yaratmayacağını söyledi. Söz konusu İskandinav ülkeleriyle sorunlarının olmadığını söyleyen Rus lider, bununla beraber NATO'nun askeri altyapısının Rusya sınırlarına daha da yaklaşması halinde buna karşı reaksiyon vereceklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik ihtimaliyle ilgili Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Blinken, üyeliklere olumsuz yaklaşan Türkiye ile fikir birliğine varacaklarına inandıklarını söyledi. NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından konuşan Çavuşoğlu ise, NATO'nun genişlemesine karşı değiliz ama teröre destek verilmesini kabul edemeyiz dedi. Finlandiya ve İsveç hükümetleri de Ankara'nın rahatsızlıklarını görüşmeye hazır olduklarını bildirdiler. Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik sözleri parti içinde tartışmalara sebep olan AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın görevden alındığı iddiaları gündeme geldi. Cumhuriyet'in ulaştığı Özkan'ın danışmanı ise görevden alındığına dair iddiaların doğru olmadığını, Özkan'ın görevine devam ettiğini açıkladı. Ancak Özkan'ın bugün mecliste yapılması planlanan basın toplantısı iptal edildi. Cahit Özkan yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz'un finansörü olduğunu ifade etmiş, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bunun parti görüşü olmadığını söylemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sadat'ın iç siyasete müdahale için kullanılabileceğine dikkat çekti. Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapılması için her türlü çabayı gösterecektir. Seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu Sadat'tır ve saraydır, dedi.
Siyaset
gündemi.
Siyasette bu gelişmeler tartışılıyor ama asıl kulislerde konuşulan olası erken seçim ihtimali. Açıkçası Ankara'dan yansıyan hava bazı yazarların ve politikacıların yaptığı değerlendirme bu. izleyeceğiz. Her şey pamuk ipliğine bağlı. Niye? Seçime bir kala, bir yıl kala diyoruz. Ekonominin yolu ve yolculuğu önemli. Sözü uzatmayalım. Şu ekonomi gündemine de bir göz atıp sonra ekonomiyle ilgili birkaç öneri ya da veri söyleyelim.
Ekonomi gündemi. İşsizlik rakamları açıklandı. Ocak-Mart dönemini kapsayan TÜİK verilerine göre 2022 yılı ilk çeyrekte işsiz sayısı bir önceki döneme göre 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla %11,4 seviyesinde gerçekleşti. Piyasaların takip ettiği bir başka önemli verilerse cari açıktan geldi. Merkez Bankası Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayınladı. Cari işlemler açığı 2 milyar 229 milyon dolar artarak 5 milyar 554 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık açık 24 milyar 223 milyon dolara yükseldi. 8 gündür yükselişte olan Amerikan doları kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 15 lira 65 kuruşun üzerine çıktı. Böylece 2 haftalık kayıp %5'in üzerinde. Lira karşısında euro ise 16 lira 30 kuruşun üzerinde. Hemen hemen her gün gelen zamlar en çok gıda fiyatlarında hissediliyor. Et, süt ve peynirin fiyatlarını görerek kara kara düşünen dar gelirliler ekmek, makarna, yağ gibi ürünlere ulaşmakta zorluk çekiyor. Vatandaşlardan müze gezer gibi marketleri geziyoruz. En ucuz ve almamız gereken neyse onu alıp çıkıyoruz sesleri yükselmeye devam ediyor. Demir çelik fiyatları yükselişte. Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları arz endişeleri ve liman tarafında stokların azalmasının desteğiyle yükselirken koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi de risk iştahını artırdı. Dalian Emtia Borsası'nda demir cevheri vadeli kontratı yaklaşık 3 ayın en büyük haftalık düşüşünü kaydettikten sonra bugün %4 yükselerek ton başına 123 dolardan kapandı. Çelik fiyatlarında ise %1,4'lük artış kaydedildi. Ekonomi gündemi.
Zam, zam, zam. İğneden ipliğe zam. Vatandaş müze gezer gibi haberimizde öyleydi. Market gezisini sürdürürken Bakan Nebati, Hazine ve Maliye'den sorumlu Bakan Nebati ise İstanbul'da konutçularla ve temizlikçiler şirket sahipleriyle görüştü. Konut yok. 24 milyon hane var. 18 milyon hane öyle ya da böyle kendi konutunda oturuyor ya da kira ödemiyor. Türkiye'nin her yıl 8 ile 10 milyon arasında konuta ihtiyacı var. Yani total konut miktarı. Görüşme bununla ilgili mi yoksa Türkiye'nin ihtiyacı olan konutun finansmanı mı bilinmez. Ama olmayan konutun fiyat pazarlığı ya da stokculara karşı mücadele edeceği söylemi yapılır mı? Türkiye'de yapılıyor. O yüzden Bakan Nebati'nin bu görüşmelerini takip ederken asıl rotamızı para piyasalarına çevirdik. Çünkü 15.65'lerden geri dönen 15.55'lere kadar gerileyen bir dolar kuru var. Euro da aynı şekilde ve tüm piyasanın dikkati 1 dolar 1 euro olur mu? Şimdi bu soru kritik ve önemli. Çünkü Türkiye'nin gelirleri Euro'dur. Giderleri ya da borcu dolarla ödenir. Euro'nun düşmesi çökmesi demek Türkiye'de var olan hani sıkıntı var diyoruz ya sıkıntıların daha da artması anlamına gelir. Ama biz bugün dolara, euroya bakarken bir de neye bakıyoruz? 5 yıl vadeli borçlanma. Tabii ki borçlanmada iflasa karşı aslında korumanın maliyeti diye nitelendirilen CDS'lerin 718'lere kadar yükselmiş olmasını takip ediyoruz. Çünkü bu veriler Türkiye'nin borçlanma özellikle iç borçlanma, dış borçlanma takip ediyoruz ya borçlanmadaki maliyeti artırmasının, artıracağının göstergesi hassas konular. Yani işler o kadar iyi değil. 2018'de Türk tipi başkanlık sistemine geçtik. O günden bu yana başımızı kaldıramıyoruz. Üstelik ilk 17 arasında dünyanın en güçlü 17. ekonomisiydik. 20 değil 21.liğe oturduk. Yani birincilikten ikinci lige geldik. Türk tipi başkanlık sistemi sayesinde. Üstelik 1976 yılında Demirel döneminde Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisiydi. 1979'da hani bir sente muhtaç olduğumuz günler var ya, o zaman da Başbakan Ecevit'ti. 16. büyük ekonomiydik. Sorarım size, o yıldan bunca yıla istikrar dediniz, tek parti iktidarı dediniz, hepsi oldu. Biz niye ikinci lige geldik? İşte bu soruların Türkiye'de artık tartışılması lazım. Biz ise bu tartışma ve bu karambol ortamında rotamızı gıdaya çevirdik. Niçin diyeceksiniz? Tarım ve gıda en önemli alanımız ve bugün tarım ve gıdada bize doğru bilinen yanlışları anlatacak çok güzel konuklarımız var. Öncelikle ilk konuğumuzu takdim edelim size. Ta İzmir'den bize bağlanıyor. Kendisi ziraat mühendisi ama uzman ziraat mühendisi ya da tarımsal danışman diyoruz. Mine Pakkaner. Kendisi doğa dostu, tarım öncülüğünü yapan bir isim. Mine Hanım.
Merhabalar, nasılsınız?
Çok iyiyim. O güzel sesinizi duyunca daha da iyi oluyorum.
Ne kadar zarifsiniz, evet.
Hayır, bu ülkenin kadınlarına güveniyorum ben.
Bu ülkeyi zaten düze çıkaracak olanlar da kadınlar. Her ne kadar ortada çok gözükmeseler de kadınlar çıkaracak. Geçenlerde öyle tarımla ilgili bir toplantının fotoğrafını gördüm. Ne kadar dedim bu erkek egemen bir toplantı olmuş Tarım Bakanlığı'nın yaptığı. Oysa gidin bakın, aşağıda kadrolarda çalışanlar hep kadın mühendisler. Tarlalarda çalışanlar kadın üreticiler, değil mi?
Aynen.
Bakıyorsunuz ondan sonra ama kadının adı yok. Hatta ziraat fakültelerinde bakıyorsunuz öğretim üyelerinin çoğu kadın. Ama ne derse, her ne hikmetse, dekanlar erkek. Efendim ama ben gururla söyleyeyim, ilk defa Ege Üniversitesi, benim okulum Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin tarihinde ilk kez bir kadın dekan göreve başladı. Vallahi tüylerimiz diken diken oldu.
Kendisini kutlayalım. Hatta kendisini bir gün yayına davet edeyim. Tarımda karar verici konumunda erkekler olduğu için işler Arap saçına dönmüş durumda dersem abartmış mı olurum?
Hayır, hiç olmaz. Hiç abartmış olmazsınız. Hep öyleydi. İşler Arap saçına döndü. Yani söylediğinizde abes bir durum yok. İşler Arap saçı mı? Arap saçı. Karar vericiler erkekler miydi? Erkekler. Dolayısıyla yaptığınız genellemeyi çok doğru buluyorum.
Peki siz doğru bilinen yanlışların havada uçuştuğu, herkesin tarımcı, ziraatçı kesildiği bir ortamda doğa dostu tarımcısınız. Doğa dostu, evet, tarımcı olmak nasıl bir şey? Bize anlatır mısınız?
Şimdi ben 38 senelik bir ziraat mühendisiyim Melika. Şimdi 38 sene önce, yani tahmin edersiniz onun da 4 sene öncesi ziraat fakültesine giriş eğitim falan. Yani 40 küsur senedir tarımla iç içeyim. Ve biz daha tarım eğitimini alırken değil, doğa dostu bu endüstriyel tarımın şahını öğrenerek mezun olduk. Hatta ve hatta bütün uygulamalarımızda tarım kimyasallarını nasıl daha bol kullanırız, nasıl daha fazla kullanırız? İnanır mısınız, organik tarımın ne olduğunu, iyi tarımın ne olduğunu bilmeyerek mezun olduk. Ve ziraat fakültesinde ben mezun olurken organik tarım diye bir şey anlatılmıyordu. Bizler onu bilmeden mezun olduk. Bizler agroekoloji kavramını bilmeden meslek hayatına atıldık. Yani aslında bizim de payımız var. Yanlış bildiklerimizi, eksik bildiklerimizi uygulattırdığımız için çiftçiye. Şimdi ziraat mühendisi kimdir diye söyleyelim önce. Nedir, ne iş yapar ziraat mühendisi? Ziraat mühendisi akademik bilgiyi, üretilmiş tarımsal akademik bilgiyi araştırmacıların veya akademisyenlerin ürettiği tarımsal teknik bilgiyi alıp kendi süzgecinden ve tecrübesinden geçirip sahaya uygulatan, çiftçiye sahaya uygulatan kişidir. Sizin aldığınız akademik bilgi sürekli böyle kimyasallarla bombardımanlı bir bilgi ise tabii ki onu uygulatmış oldunuz. Daha sonra burada dedik bir hata var. Yani o bahsedilen verimli topraklar nerede? Ben ilkokuldayken, tabii ki tahmin edersiniz çok çok uzun yıllar önce.
Ya demeyin öyle. Türkiye'de bir yaş 2 kilo çok konuşuluyor. Bunu kırıp atalım. O kadar güzel sesiniz var. Öylesine güzel gülüyorsunuz ki. Devam edin lütfen.
Şöyle, ben yaşadığım yıllarla da çok mutlu oluyorum. Evet. Yaşımdan da çok mutluyum. Çünkü yaşım sayesinde tecrübem var. Şimdi o zamanlar yerli malı haftalarında falan, daha ilkokuldayken öğretmenimizin bize öğrettiği bir şey vardı. Bir kavram vardı. Sosyal bilgiler derslerinde, hayat bilgisi derslerinde. Türkiye'nin kendi kendisine yeten, tarımda, gıdada kendisine yeten 7 ülkeden biri olduğu söylenirdi dünyada. Öbür ülkeler kimdi, neydi, hangileriydi bilmiyorum ama ben bizimkini biliyorum. Kendimize yettiğimizi biliyorum. Tabii ki daha sonra girilen krizlerle gıdada da kendimize yetemez hale gelsek de hiçbir zaman ithal mercimek bulgur yemedik. Evet, yağımız olmadı. Evet, şekerimiz olmadı ama en azından tahılımız kendimizindi. Bütün böyle bir gerçek var. Şu anda geçenlerde, daha inanır mısınız, bakmadan almışım. Kendi mutfak dolabımdaki patlatmalık mısırın arkasını çevirdim. Tarihi geçti mi acaba? Ne kadar oldu ben bunu alalı diye hatırlayamadım. Biraz arkalarda buldum. Aa, bir de ne göreyim? Meşe Arjantin.
Ya siz
böyle
bile.
Bir şey. Ben dedim ki bu nasıl bir şey? Nasıl bir şey ben görmeden, buna bakmadan almışım? Tabii ki dünyanın bütün çiftçileri kıymetli ama Arjantin çiftçisine gidene kadar benim kendi çiftçimin yetiştirdiği ürünlerin efendim suyu mu çıktı? Neden kendi çiftçimi desteklemiyorum? Kendi Aynen. çiftçimi desteklemediğim sürece, bakın, gıda egemenliğiniz yoksa ulusal egemenliğiniz de yok.
Aynen, altını bir daha çizelim. Gıda egemenliğiniz yoksa ulusal egemenliğiniz yoktur. Kendi çiftçinize kaynak aktaracaksınız ama köylünüzü de unutmayacaksınız, öyle değil mi?
Köylüyü, bakın, çok ciddi bir konu. Öyle bir noktaya parmak bastınız ki, hani böyle şey vardır. Birisini böyle ovarken, yani bilmiyorum, biz o kuşaktan geliyoruz. Annelerimizin sırtını o, babalarımızın falan, böyle yaşlıların bacağını o. Bir nokta vardır, böyle basarsanız ah Allah dedirtir. Siz benim Allah noktama bastınız şimdi.
Çok hassas bir konu.
çok önemli bir konu. Bakın, çiftçilik farklı, köylülük farklı. Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Köylü milletin efendisidir, çiftçi milletin efendisidir mi demiş? Hayır. Bizde köylülük kavramı kalmadı. Neden? Artık köylü kalmadı. Köyler boşaldı. Köyde insan kalmadı. Köyde insan kalmayınca ne oldu? O kadim kültür de kalmadı. Çünkü bu süreç içerisinde şehire geldiler ve şehirde yaşlılar zaten vefat etti ya da sağlık sorunlarıyla artık kullanılmaya o bilgileri de unuttular. Genç nesillere de aktarılmadı. Onlar da zaten aman koca karı hikayeleri bunlar falan diye o ampirik bilgileri dinlemediler. O kültür aktarılmadı. O bizim öz kültürümüzdü. O çok önemliydi. Şimdi yeni nesil çiftçiler var. Beyaz yakalı çiftçiler çoğu bunların. Köylerde tarım yapacak adam kalmadığı için gözümüz artık beyaz yakalı çiftçilerde gelsinler de tarımı onlar kurtarsınlar diye bakıyoruz. Dolayısıyla ama onlar da bu kültürü bilmiyorlar. Şimdi kadim bilgilerinizi kaybettiyseniz, köklerinizi kaybettiyseniz hiçbir yere köklenemezsiniz. Ondan sonra bütün bunları kaybettiğiniz için de gıdanızı da kaybedince egemenliğiniz kalır mı?
Kalmaz.
Kalmaz. Zaten dilinizi de kaybetmişsiniz. Plaza dili olmuş. Ben şimdi tarım çok... televizyoncusu da olduğum için bir de ziraat mühendisi danışmanlık yapıyorum. Sahada köy bazında dolaşıyorum. Ben gittiğim yerlerde o şu anda sokaklarda duyduğumuz dille konuşsam sizce köylüyle, çiftçiyle iletişim kurabilir miyim? Ki benim yaptığım tarımsal yayım. Ben bilgiyi aktarıyorum. Sahaya bilgiyi indiriyorum. O zaman nasıl ulaşacağız? Nasıl iletişim kuracağız? Bu da ne demek? Kalan kişilerle olan bağımızı da koparıyoruz. Çok vahim bir konuya parmak bastınız. Ben burada susayım.
Hayır, 14 evet. bin köyümüz kaldı. 2012'de çıkan bütün şehir yasası her şeyi alt üst etti. Evet. Biz niye evet. sizi konuk ediyoruz? Cumartesi günü Dünya Çiftçiler Günü'ydü. Evet. Bu günü kutlarken biz Türk tarımının temel sorunu size göre nedir diye sormak isterim. Buyurun.
Evet. Türk tarımının o kadar çok sorunu var ki acaba bu şeye benziyor. En çok hangi çocuğunu seviyorsun? Hepsini seviyorum. Türk tarımının bütün sorunlarını eşit önemsiyorum. Kısa kısa birkaç tane önemli gördüğümü söylememe izin verir misiniz?
Tabii ki.
Birincisi üretim girdilerine çiftçinin ulaşmasının şu ekonomik koşulda çok zor oluşu. Biliyor musunuz? Çiftçi mazot borçlanıyor hasatta ödemek üzere. Eskiden hatırlar mısınız? Hasat düğüncüleri vardı.
Evet.
Düğünü yapardınız, hasatta öderdiniz. Şimdi hasat mazotçuları var. Ya. Düğünü yapıyorsunuz, hasatta ödüyorsunuz. O mazotun fiyatı şu anda piyasada olan bu pahalı mazotun neredeyse 1,5 katı bakın. Çiftçinin ödeyeceği hasatta. Hı hı. Çiftçi olsa hasatta alacağı parayı da bilmiyor. Şimdi bütün buradan nereye geleceğiz? Bizim bir aslında tarım politikamızın olmayışına geleceğiz. Bir. İkincisi bakın toprak sadece savaşla kaybedilmez. Toprak farklı yollarla da kaybedilir. Örneğin sizin haberlerinizin başında okuduğunuz bir haber vardı. Yeni konutların yapılması. Nereden gelecek onlar? Nereden yaratacaklar o konut arazilerini? Tarım arazilerinden yaratacaklar. Bakın nasıl kaybediyoruz topraklarımızı. Sonra erozyon. Erozyonla o kadar ciddi toprak kaybediyoruz ki. O kaybettiğimiz toprak var ya, verimli bitek topraklar. Üst tabaka toprak. Böyle bir temel kazılırken bir yerde üstteki 20 santim toprağı ziyan ettiklerinde tüylerim diken diken oluyor. Yahu dostum bereket orada. Sen onu böyle alıp moğazla harçla karıştırıyorsun diye. Dolayısıyla biz o toprakları da kaybediyoruz. Zaten o kadar ağır tarım kimyasalları kullanıyoruz ki toprağımız gittikçe çoraklaşıyor. Bakın Ziraat Mühendisleri Odası'nın bundan önceki, ben Ziraat Mühendisleri Odası yönetim kurullarında da İzmir Şubesi'nde daha önce görev yaptım. Çok sevdiğim, saygı duyduğum genel başkanımız Özden Güngör meslek büyüğüm ağabeyimle yaptığımız bir konuşmada demişti ki Amerika'da toprak organik maddesi belirli bir düzeyin altındaysa herbisit yani ot ilacı kullanmak yasaktır. Bakın bilinen en büyük yanlışlardan birini söyleyeyim size. Bizim topraklarımız verimli falan değil. Çok ciddi söylüyorum. Verim kriteri nedir biliyor musunuz? Toprağın organik maddesidir. Bizim topraklarımızda organik madde o kadar ama o kadar düşük ki toprakta organik madde kalmamış. Çünkü çiftçi aldığını geriye vermemiş, seneler içinde bu alışkanlığını kaybetmiş. Zaten çiftçi çiftlik gübresini tarlasına götürüp koyduğunda da ne olmuş? Bu sefer devlet de, bakanlık da, Çevre Bakanlığı da ona çevreyi kirletmekten ceza yazmaya başlamış. Şimdi çiftçi de bundan kurtulmak için götürmüş, evet, derelere atmış. Akarsuları kirletmiş. Ondan sonra o akarsular denizlere gitmiş, müsilaja da sebep olmuş. Yeraltı suları da kirlenmiş. Kompost yapma teknikleri çiftçiye öğretilmemiş vesaire vesaire vesaire. Bakın, biz fakir toprakların çocukları haline geldik. İşte bu yüzden doğa dostu tarım çok önemli. Doğal tarım diye bir şey yoktur. Tarımın kendisi zaten doğaya müdahaledir. Çünkü Hüdayin abi çıkmıyor değil mi tarım ürünleri? Buğday tarlaları kendi yeniden mi oluşuyor? Evet. O yüzden doğal tarım yoktur. Biz sadece doğa dostu tarım yöntemleri uygularsak, İşte o zaman gelecek kuşaklara bırakacağımız verimli topraklara veya verimsiz bile olsa şu haliyle kalsa keşke. Çünkü organik madde tüketilen bir şeydir. Bitkiler tarafından kullanılır. Toprağın içerisindeki, evet, canlı mikroorganizmalar, makroorganizmalar tarafından, hı hı, kullanılır. E vermeden almak kime mahsus?
Hiç kimse. O zaman...
Evet, biz o zaman bu toprakları çok ciddi kaybedeceğiz. Bir de şöyle bu şekilde devam edersek, o yüzden doğayla barışık, doğa dostu tarım yapmak zorundayız. Doğaya rağmen, her şeye rağmen gidip o kimyasalları basmaya devam edersek, biz eğer yakın bir, daha verimli olsun, daha çok kişiyi besleyelim. E ileride kimseyi besleyemeyeceksin dostum. Bak Arabistan besleyebiliyor mu? O çölde yetiştirebilmek için neler yapıyor?
Çok önemli bir konu bu.
Sorun büyük.
Çok, sorun çok büyük. Şimdi size aslında bizim izleyicimizle tanıştırmış oluyoruz. Fakir toprakların çocukları organik olmayan toprağına her koşulda sahip çıkmalı. Gelecek, evet, umutsuz görünüyor. Umudu kaybetmeyeceğiz ama kesinlikle sizin gibi bilgi odaklı tarımı herkese anlatmaya çalışan ziraat mühendislerini ve tarım uzmanlarını da daha çok konuşmaya teşvik edeceğiz. Sizin, evet, çünkü bir toplantınız var biliyorum.
Çiftçiler de var.
Çiftçiler de var. Bunu, biliyorum.
Buna gönül vermiş çiftçiler de var ve bunu, örneğin benim televizyonum gibi, buna çok önem verip benim bu konularda bağıra çağıra program yapmamı destekleyen tarımsal yayım
var,
yalnız
var,
yayın değil, yayım yapan unsurlar da var bugün. Dolayısıyla konu çok önemli. Hep birlikte el atmazsak batarız.
El atıyoruz. Biz kadınlara güveniyoruz. Kendinize, evet, iyi bakın. Sevgiyle kalın. Toplantımız,
sevgiler,
var. Sağ olun, görüşmek
görüşürüz
üzere.
Sevgiler.
Sağ olun. Fakir toprakların çocukları, organiği toprağa katarak nasıl bir zenginlik yaratacak? Zenginlik yaratanlar da var. İşte aslında 140 çalışanının 4'lü 3'ü kadın olan bir çiftliği bugün size tanıştıracağız. Bu çiftliğin başında Leyla Kayhan Elbirlik var. Leyla Hanım. Leyla Kayhan Elbirlik, kendisi Efeler Çiftliği'nin yönetici ortağı, aslında kurucu demek lazım. Çünkü ailenin çiftliği. Leyla Hanım'la sohbete başlayacağız ama sohbete başlamadan önce isterseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Sosyal medyaya gidelim mi yoksa bekleyelim mi? Leyla Hanım merhaba.
Merhabalar, nasılsınız?
Sağ olun, ben çok iyiyim. Siz nasılsınız?
Teşekkürler, sizleri dinliyordum.
Ne kadar, kadınlara çok inanıyorum ben, çok.
Hakikaten çok, çok çok ilginçti. İçimiz de karardı tabii ama o kadar doğru ki sohbetiniz ufuk açıcı oldu benim için.
Şimdi Leyla Hanım, sizi tanıyalım mı?
Tabii. Ben Efeler Çiftliği'nin yönetici ortaklarından bir tanesiyim. Aslına bakarsanız eğitimim benim Osmanlı tarihi üzerineydi ihtisasım. Ve hali hazırda da hala da öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Bir yandan da ailemin işi olan tarım ve hayvancılık benim ikinci mesleğim haline gelmiş vaziyette. Özellikle bu geçtiğimiz 2-3 senelik zaman zarfında yaşananlar, yaşadığımız bütün bu kapanmalar, işte COVID sonrası, gıdaya erişimin zorlaşması ya da COVID sırasında aslına bakarsanız gıdaya erişimin zorlaşması benim birazcık da bu yönde rotayı kırmama sebep oldu. Çok da iyi oldu. Çok şey öğreniyorum. Hakikaten çok
ne güzel. Osmanlı tarihi dediniz. Aslında Amerika'da okudunuz değil mi?
Evet, doktoramı Amerika'da yaptım.
Boğaziçi Üniversitesi'nde mi okudunuz?
Yok, Amerika'daydım. Yaklaşık 12 sene Amerika'da okudum ve çalıştım. Ondan sonra Türkiye'ye döndüğümde de hem Özyeğin Üniversitesi'nde, sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştım.
Özellikle şu anda soruyorum da... bunları. Özellikle soruyorum. Çünkü Osmanlı tarihi okumuş, iyi eğitim almış ama ailesi de sanayici olan, tarımsal sanayiyle çalışan değil mi bir aile? Tekstilci evet, bir aileden evet. geliyorsunuz. Ama şu evet. an Efeler Çiftliği nerede?
Şöyle Aydın Germancık'ta ve de benim ailem yaklaşık 200 yıldır Aydın ve Söke'de ikamet eden bir aile. Dolayısıyla benim de çocukluğumun ciddi bir kısmı ve de gençliğimin diyeyim size oralarda geçti ve hala orada oturuyoruz. Yani tabii ki gitgeller oluyor İstanbul Aydın arası. Ama öte yandan da İstanbul'da olmak da önemli. Çünkü Aydın'da yaptığımız üretimi burada tüketiciyle buluşturma fırsatımız oluyor bu sayede de. Bu da çok önemli bir misyon diye düşünüyorum. Aydın Germencik, aslında Aydın'ın içinde değil Germencik, birazcık daha dışında kalıyor. Ama ulaşım çok çok daha kolaylaştı tabii şimdi karayollarıyla da.
Güzel, gidip gelin ne olacak? Şimdi evet. Sizin tabii Efeler Çiftliği'nin ne kadarlık dönüm üzerinde kurulu bu çiftlik?
Yaklaşık 800 bin gibi düşünelim. 766 bin dönüm.
700 bir saniye hiç öyle 766 bin mi dediniz?
Bin dönüm.
Dönüm. Çok büyük bir alan değil mi? Türkiye ölçeğinde.
Evet, evet. Büyük, çok büyük bir alan. Bu alanda yaklaşık 6700 adet baş hayvanımız var. Ama bu çiftlik kurulduğunda, yani çiftliğin arazi alımı 2005 yılında bu yatırım yapıldı. Ama 2007'de ilk hayvanlarımız geldi çiftliğe. Ve sürümüz 2200 inekten oluşuyordu. Tamamen organik büyümeyle, yani orada da çok büyük bir kendimizi geliştirdiğimize inanıyorum. Tamamen organik büyümeyle çiftlik bugün 6700 baş hayvana ev sahipliği yapıyor. Fakat bir bunun kadar daha olabilir. Yani kapasitemiz yaklaşık 15.000 büyük baş hayvana yetecek kadar büyüklükte alan olarak diyorum bunu. Bu arada bunun dışında çiftliğimizin bir özelliği de yani ağaçlandırma çalışmalarımız çok ciddi şekilde devam etti. Bütün bu süreçte yaklaşık 15 bin adet fidanımız var, ağacımız var çiftlikte. Bunlardan 10 bini zeytin ağacıdır. Geri kalanı çeşitli meyve ağaçlarıdır. Dolayısıyla böyle yeşil bir çiftlik olması için de epey bir çaba sarf ediyoruz açıkçası.
Ne güzel, yeşil çiftlik, organik büyüme. Kadınlar mı çalışıyor ağırlıklı olarak? Dörtte üçü kadın değil mi çalışanların?
Evet, şöyle 140 çalışanımız var çiftlikte devamlı olarak. Bunların %45'i kadın. Hem yöneticiler hem kadın çalışanlar. Çok aktif şekilde aslında bizim üretimimizin ve hayvan bakımının da bir parçası. Mesela Ar-Ge müdürümüz kadın, ziraat mühendislerimiz kadın. Dolayısıyla yani yönetimde de bu kişilerin büyük rolü var. Ve bundan da gurur duyuyoruz.
Ne güzel. Bir çiftlik, binlerce dönüm, 766 bin dönüm, 140 çalışan var. Yöneticiler kadın, çalışanların çok büyük bölümü kadın. Bu sizin çiftliğin bir başka özelliği daha var. Sendikalı bir çiftlik değil mi?
Evet, evet, sendikalı bir çiftlik. Yani o da kurulduğundan beri öyle. Bizim çiftliğimiz aslına bakarsanız Söktaş'ın bir iştirakı olarak kuruldu. Yani çiftliğin %84'ü yine ailemizin de ortağı olduğu, kurucu ortağı olduğu tekstil firması Söktaş'tır. O da sendikanın bir parçası tabii Söktaş'ta. Dolayısıyla evet, sendika. Galiba çiftlik Türkiye'de az bulunur.
Ben başka şimdi çiftliklere de hep iç içeyim, soracağım. Sendika var mı diye. Tarım İş Sendikası var değil mi?
Evet, Tarım İş'te bizimkiler. Evet.
Şimdi çiftliğin bir özelliği var. Amcanız Muharrem Kayhan, TÜSİAD'ın eski başkanı değil mi?
Evet, evet.
O yüzden ben burjuvazinin tarımda konumlanmasını, kavim kültürü taşımasını, üretim yapmasını ve ölçeklendirmesini önemsiyorum. Yoksa tarım bu haliyle işin içinden çıkamayacak Türkiye'de. Yanlış mı düşünüyorum?
Çok doğru söylüyorsunuz. Zaten bir önceki sohbetinizde de yani iyice aşikar oldu. Hakikaten tarım Türkiye'nin geleceği. Ve maalesef işte şehirlerin bu kırsala doğru ilerlemesi, hükmetmesi birazcık öyle diyeyim ve de göç köylüyü köyde bırakmadı ve bu değişimi ben kendi hayatımda bile görüyorum. Yani eskiden işte bizim geçtiğimiz Söke'den hep Sazlıköy, yani işimizin yanı olan Sazlıköy, artık köy değil. Çocuklarıma gösteriyorum, bakın biz buradan işte tavuklardan yumurta toplardık, burası köydü, şeydi. Bakıyorlar yani anlamsızca suratıma, çünkü köy değil artık. Yani köyü gerçekten yaşatmıyoruz, yaşamıyoruz ve bunun önemini de idrak etmiyoruz. Ve bana kalırsa tarımın en büyük sorunlarından bir tanesi Türkiye'de eğitim. Yani çiftçinin en büyük sorunlarından bir tanesi eğitim. Yani Türkiye'nin hatta belki diyelim. Çünkü eğitim bir kere eşit dağılmıyor. Eğitim olanakları, fırsatları eşit değil. Dolayısıyla da büyük şehirlerden, metropollerden uzakta olan kişilere bu eğitime ulaştırmak da aynı şekilde mümkün olmuyor. Bunu da görüyoruz maalesef.
Ben katılıyorum. Evet. Orta ikinci sınıf seviyesinde eğitime sahip Türkiye ve aynı fasit daire etrafında dönüp duruyor. Değişim yok. Bilimsel akıl yok. Bilgiyle iş yapma yok. Ama Efeler Çiftliği'ne baktığımızda bu kadar binlerce dönüm alan büyükbaş hayvan sayısını verdiniz. Ne kadar süt üretiyorsunuz? Aylık veya yıllık bir tonaj verebilir misiniz?
Tabii günde 85 ton ama yıllık olarak 30 bin ton civarı süt üretimimiz var. Bizim bu sanayiye sattığımız sütümüz haricinde bir de perakende de satış yapıyoruz. 2017'de Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan bir tebliğ geçti, biliyorsunuz siz de. Çiğ sütün evet, şişe halinde marketlerde satılmasına.
Ari süt benim için çok önemli.
Ari süt.
Evet.
Hastalıktan ari süt. Bizim çiftliğimizde hem hastalıktan ari sertifikasına sahip hem AB onaylı süt üretimi yapan çiftlik. Onun haricinde iyi tarım uygulamalarını da yapıyoruz. Sertifikamız da var. Dolayısıyla biz 2017'den beri çiğ süt 2 litre halinde marketlerde satıyoruz çiğ sütümüzü. Onun dışında geçtiğimiz yıl ilk defa pasteürize süt 1 litre olarak satmaya başladık. Bunun yanı sıra şimdi taze kaşar, İzmir tulum peyniri, tereyağı ve ghee denilen işte sade yağ üretimine de başladık. Bizim en büyük özelliğimiz hiçbir katkı maddesi ya da koruyucu kullanmamamız. Öte yandan yemlerimizi kendimiz ürettiğimiz için çoğunlukla hayvanların neyi yediğini, neyi tükettiğini çok iyi biliyoruz, test edebiliyoruz. Dolayısıyla bir ürünü izlenebilir yapmak için her türlü emeği sarf ediyoruz. Orada hayvanın tükettiği yemden şişelenen sütün vardığı en son noktaya kadar takibini yapabiliyoruz.
Ne güzel. Peki ben yeşil çiftlik dediniz. Yeşil çiftlikteki karbon ayak izini sorabilir miyim? Var mı?
Tabii. Şöyle tabii ki karbon ayak izi var. Biz çiftliğimizin arazisinin içerisinde bir tane biyogaz tesisi var. Dolayısıyla bizim bütün hayvansal atıklarımız burada bertaraf ediliyor. Ve de orada toksinlerden arındırılan bir gübre elde etmiş oluyoruz aslında. Hem enerjiye dönüşüyor, hem karbon sarfiyatını azaltmış oluyoruz. Hem de bu gübreyi, bu tertemiz gübreyi bizler ziraatte kullanıyoruz ama başka yöremizdeki çiftçilerle de paylaşıyoruz. Açıkçası bizim karbon ayak izimizi %25-30'lara kadar düşüren bir sistem bu kendi içinde. Bu çok kıymetli.
Bence de çok kıymetli. Haricinde... Görmek lazım onu. Evet, buyurun.
Evet, bekliyorum sizi.
Geleceğim, geleceğim.
Evet. Bunun haricinde de aslında bizim şöyle bir misyonumuz var. Amcam, babam, hepimizin yani ortak şeyi, onlardan gelen bir fikirdi zaten. Yani dünyada çok kötü bir şey olsa dahi, biz bu çiftliğe öyle bir şey yapalım ki kendi içinde sürdürülebilir bir hale gelsin. Yani zamanla tabii bu olacak bir şey, şu anda hemen değil ama kendi enerjisini, elektriğini üreten, kendi suyunu filtreleyen, suyunu biriktiren ve tekrardan kullanabilen bir çiftlik haline gelsin. Öte yandan organik tarım sertifikamızı almak üzereyiz. Çiftliğimizin topraklarında yeni başka ürünler elde etmek için bir adım attık. Meyvemizi, sebzemizi kendimiz üretiyoruz çiftlikte tüketilen ve de çiftliğin yakınındaki birçok ailenin tükettiği. Bütün bunlar hakikaten farklı bir yaşam ihtimaline ışık tutuyor. Ve bunu yaymak da istiyoruz. Yani biz bunu harika yapıyoruz, süperiz, kendi başımıza yapıyoruz. Daha öte iyi olabilecek şeyleri test edip en iyisini başarmaya çalışıp bunu bir model olarak da civarımızdaki isteyen çiftliklerle paylaşmayı arzu ederiz ki yayılsın.
Ne kadar güzel, bir kadının yönettiği ya da kadınların yönettiği bir çiftlik. Çiftlikte döngüsel yaşam var. Yeşil mutabakata doğru giden bir yol ve yolculuk var ve halka da açılmak için hazırlık var. O süreci...
Evet, evet.
Henüz izin bekliyorsunuz. O sürece isterseniz hiç girmeyelim. Halka açılma sürecinde yine sizi konuk alırız. Sağ olun diyelim.
Çok
çünkü Türkiye'nin tarıma gönül veren, doğru bilinen yanlışlardan arınmış, doğru yola çıkmış her işletmesine şapka çıkaralım. Sağ olun diyoruz. Kendinize lütfen iyi
Melih
bakın.
Melih Hanım çok teşekkürler. Rica siz ederim. De öyle. Çok severek izliyoruz sizi ve takip ediyoruz. Çok sağ olun.
Sevgiyle kalın. Teşekkür ediyoruz ve sosyal medyaya kısaca bir göz atıyoruz.
Sosyal medya gündemi. Hakan Kara, bu yıl turizm tarihi rekor kırabilir ancak buradan gelecek döviz hızla artan enerji ithalatını karşılamaktan çok uzak. Yılın kalanında ekonomide sert bir yavaşlama olmadığı takdirde cari açık artmaya devam edecek. Murat Muratoğlu, 2 ay önce Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, herkes rahat olsun dediğinde dolar 14.78 seviyesindeydi. Bugün dolar 15.56'da, sen kendine bir içki koy, ben de üstüme rahat bir şeyler giyip geliyorum tadında. Murat Kubilay, Pandemi kapanmaları sona erdi. Ancak hala 3 gençten neredeyse biri işsiz. 15-34 yaş arasında üniversite mezunu işsiz sayısı 793 bin. Ümidini kaybedip iş aramayan ve işsiz sayılmayan 1 milyon 133 bin kişi daha var. Ötesi, işsizliğin süresi uzuyor. 484 bin genç en az 12 aydır işsiz. Veysel Ulusoy, önce halkın kullanımına kapandı. Tüm devlet erkanı özel malları gibi kullanmaya devam ediyor. İş insanlarının özel jetleri de hala burada. Şimdi de rant için önce bahçe, sonra da bina ve AVM için yıkım başlıyor. Atatürk Havalimanı adı, halkın vergileriyle yapılmıştı. Yıkıma karşı duralım. Sosyal medya gündemi.
Yoğun bir gündem değil mi? Ancak dolar 14.78 TL ve Bakan Nebati herkes rahat olsun demişti. Ben de soruyorum, rahat mısınız? Ben o kadar rahat değilim. Ama çok güzel iş yapan, Türkiye'yi dönüştürecek kadınlardan biri yine. Aslında arkasında yığınla kadın var. Bu kadın tabii ki bizim için önemli. Aynı zamanda belediye başkanlığı da yapmış bir kadın. Sibel Uyar, Urla Kadın Kooperatifi'nin başkanı. Sibel Hanım.
Merhaba, iyi akşamlar diliyorum Bela Hanımcığım.
İyi akşamlar.
Nasılsınız?
Ay iyiyim, sesinizi duyunca daha da iyi oldum, biliyor musunuz?
Ah, ala ne güzel, ne güzel.
Kadınları harika. Duyunca iyi oluyorum ben. Umutlanıyorum. Değil mi?
Evet, evet. Kesinlikle umutlanmalısınız.
Siz kaç dönem belediye başkanlığı yaptınız?
Ben 2009'da meclis üyesi olarak görev aldım Urla Belediyesi'nde. 2014 ve 2019 yılları arasında da belediye başkanlığı yaptım. Yani bir 10 yıllık geçmişim var, belediye geçmişim.
Ama şimdi Urla Kadın Kooperatifi çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Aa, kaç üyeniz var? Ne yapıyorsunuz Sibel Hanım? Anlatır mısınız?
Hemen anlatayım. Biz görevdeyken, belediye başkanıyken bir stratejik plan dahilinde kurduk Urla Kadın Üretici Kooperatifini. 80 ortakla başladığımız yolculuğumuz şu an 170 ortakla devam ediyor. 7. yaşımızı bitirdik. 2014 yılında kurulduk dediğim gibi. Artık ihracat yapabilen, zincir marketlere ürün satabilen, ÇKS belgesi olan, çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı, tarıma destek veren bir kooperatif haline geldik üretici kadınlarla birlikte hep beraber.
Ay ne kadar böyle kolaymış gibi anlatıyorsunuz. Onları evet. Yapmak o kadar zor ki. Kaç ortak var dediniz, sayıyı bir daha alalım. Kaç
170
kadın?
Ortağımız var.
170 kadın bir evet, araya geldi. Evet. Kadın Üretim evet. Kooperatifi. Enginar'ı Türkiye'ye evet. Farklı bir biçimde siz tanıtmadınız mı?
Vallahi takdir sizin tabii ki de biz yine onu da bu stratejik plan dahilinde Enginar Festivali olarak başlattık. Ben biraz önce de Sayın Mine hocamın da dediği gibi, Sayın Leyla Hanım'ın da ifade ettiği gibi, siz de söylediniz, siz her zaman bunu söylüyorsunuz sohbetlerde de, gıda egemenliğiniz yoksa ulusal egemenliğiniz de yoktur diyorsunuz. Biz de buradan yola çıkarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin, uluslararası hedeflerin ancak yerel uygulamalarla gerçekleştirebileceği olan inançla bu çalışmaları yaptık. Dolayısıyla bu kooperatif kurma fikri mevcut coğrafi işaretli ürün, çünkü biliyorsunuz biz 2017 yılında Sakız Enginar'ın coğrafi işaretini de aldık.
Biliyorum.
Biliyor musunuz beni? Dolayısıyla
biliyorum,
da yani
izliyorum. Buyurun dinliyorum.
Coğrafi işaretli olması bizim özellikle Yarımada bölgesinde üretilen Sakız Enginar'ın ne kadar özel ve kıymetli olduğunu. Çünkü ben köylü çocuğuyum, siz beni gayet iyi tanıyorsunuz.
Evet.
Bilmeyenlere de söylemiş olalım buradan. Bizim hep bahçemizde bir enginarımız vardı, biz bununla büyüdük. Ve ilk Enginar Festivali bu fikir geldiğinde hep beraber karar verdiğimizde ne alaka falan demişlerdi bize. Geldiğimiz noktada en azından insanların özellikle son zamanlarda hepimizin sıkıntı duyduğu iyi tarım uygulamalarıyla yetişmiş ürünlerin soframıza gelmesini de çok önemsiyoruz, takdir edersiniz ki. O yüzden bütün bu çalışmalar işte bu global hedeflerin yerel uygulamalarıydı aslında. Şimdi de bunu kooperatifle devam edebilmek, hatta hali hazırda geçtiğimiz dönem biliyorsunuz çok ciddi bir pandemi yaşadık biz. Bu pandemide iki yıl kötü zamanda hiç kimse sokakta yokken ben buradan bütün üreten arkadaşlarıma ve bütün kadın kooperatif arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz o dönemde sokaklarda kimse yokken biz enginar dağıttık, enginarı gönderdik herkese.
Biliyorum, biliyorum. Evet. O enginarları için harcadığınız çabayı, emeği biliyorum. Ama iyi sonuç evet. verdi değil mi?
Kesinlikle. Urla'nın hemen hemen bütün enginarını Urla Belediyesi ve Kaymakamlığı İlçe Tarım'la beraber hep birlikte sabit fiyat garantisi vererek üreticiye bu şekilde satıldı. Dolayısıyla da bizim için çok önemli bir şeydi. Aynı zamanda Urla Kadın Kooperatif'in görünürlüğü ve bilinirliliği açısından da çok önem arz etti. Herkesin tüm dünyanın kapandığı bir dönemde Urla Kadın Kooperatifi'nin enginarı işleyip bunu satmış olması da bizim için çok önemli ve kıymetliydi. Yani biz üretmeye non-stop hiç durmadan devam ediyoruz.
Müthiş bir burada satış stratejisi izlediniz pandemi döneminde. Evet. Ben takdir ediyorum. Ancak dediniz ki biz ihracat imkanı da yarattık. Nereye ihracat yapıyorsunuz?
Geçen yıl ilk biz şeyle başladık. Avusturya merkezli Avrupa. Bir oradaki bir ithalatçı firmayla, Avrupa'daki bir ithalatçı firmayla, merkez Avusturya'da olan bir firmayla başladık. Ondan sonrasında Dubai'den tekrar bir teklif geldi, siparişler geldi. Bunları biz acaba hani bitti kere olur, devam eder mi derken çok beğenildi ürünler. Bu da devam etti, devamlılık arz etti. Şimdi ön anlaşma da yaptık, bu sene de göndereceğiz. Şimdi onların ürünlerini çalışıyoruz açıkçası. Yani geçen sene bir kere yaptım oldu değil, devamlılık arz eden. Yani bizim için en önemli kavram, herkesin dilinde olan bu sürdürülebilirlik zaten bizim için çok önemli. Onu da devam ettirdiğimizi düşünüyorum. O yüzden de üretici ürettiği sürece biz de katma değerli ürün üretip onları tüm dünyaya hem ekonomiye katkı sağlayabilmek adına yapmayı planlıyoruz kadın kooperatifi olarak.
Şimdi kadın kooperatiflerini çok önemsediğimi biliyorsunuz.
Kesinlikle.
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Kadın Kooperatifler Birliği Simurg gönüllüsüyüm ben. Bu yüzden de birçok toplantılarda bir araya geliyoruz, öyle değil mi?
Evet. Kesinlikle,
bundan
her zaman
da gurur duyuyorum çünkü kadın kooperatifi enflasyonu yaşanmasın bu ülkede. Sizin gibi modeller baz alınsın istiyorum.
Evet.
Ancak Urla'nın bir özelliği var. Kaç köyünüz var Sibel Hanım?
Şimdi onu şöyle ifade edeyim. Bizim 15 köyümüz var. Biraz önce Mine Hocam da bahsetti. Bu siz de çok bundan her zaman vurgu yaptığınız için. Şimdi köy kalmadı dedi. Kanunen de köy kalmadı aslında. Esas dert orada bence. Yani 6360 sayılı kanunla beraber biliyorsunuz köy statüsündeki hepsi mahalle statüsüne geçti. Şimdi onu yaptığınız tarihten itibaren de köyler, evet burada da köyler var ama bazı köyler ne yazık ki biraz önce Leyla Hanım'ın da bahsettiği gibi çocuklarına gösteriyormuş ya, bizim burada bazı köyler tatil köyüne döndü. Bazı köyler de ne güzel ki hala gerçekten köy vasfını devam ettiriyorlar.
Devam ediyoruz. Şunun için sordum bunu. Herkes size inandığı için, başta enginar olmak üzere pek çok ürünü yetiştiriyor değil mi? Kooperatife verebilirim diye.
Tabii tabii, yani biz mesela bunu özellikle ifade ediyoruz. Yani şu an mesela zincir marketleri, isim veremiyorum herhalde burada. Şimdi biz zincir marketlerle de bir anlaşma yaptık. Özellikle coğrafi işaretli ürün satmak isteyen zincir marketler üzerinde çalışıyoruz. Biz geçen sene de bunu yapmıştık ve en azından direkt tüketiciden kooperatif aracılığı, üreticiden kooperatif aracılığıyla tüketiciye gidiyor. Dolayısıyla da hani bunu çok önemsiyoruz. Geçen seneden mesela arkadaşlarımız şunu ifade ettiler. Biz nasılsa sizin satacağınızı biliyoruz. Biz çünkü haftalık ilana çıkıyoruz. Yani kendi aramızda bir iletişim grubumuz var. Bu hafta kimler ürün verebilir diyoruz. Onlardan topluyoruz. Ellerinde kalmasın. Çünkü biliyorsunuz enginar tarlada kaldığı zaman mor çiçek tarlasına dönüşüyor.
Evet.
Çiçek tarlası olmasın diye de durum itibariyle işte onu nasıl bir katma değerli ürün haline getirebiliriz? Bu işi nasıl yapabiliriz'in derdindeyiz açıkçası.
Güzel, ama Urla Kadın Kooperatifi enginara hayat verdi ama çok başka işler de yapıyor. Öyle değil mi? Neler yapıyorsunuz başka?
Tekstil de yapıyoruz. Biz unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızdan olan keçe sanatını çalışıyoruz. Sonra bizim hepimizin böyle sandığında olur ya, danteller var, şeyler var, onları günümüze uyarlıyoruz. Hem geri dönüşümü destekliyoruz, hem el emekleri, bizim hangi ortağımızın hangi tür bir çalışması varsa. Mesela bir ortağımızın kuşkonmaz çiftliği var, onun kuşkonmazını da satıyoruz. Alabaş turpu da satıyoruz. Yani sadece enginarla sınırlı değiliz. Sonra bizim Yağcılar köyümüz var, hala köy. Bunu da parantez içinde ifade etmek isterim. Onların nohutu var, yerli nohut. Ki artık neredeyse yok. Biraz önce hocam da söyledi ya, hani mısırın bile bilmediği tanerelerden geldiği bir dönemde. Biz yerli tohumdan üretilmiş nohut yapıyoruz. Ve bu arada şunu da ifade etmek isterim. Urla Kadın Kooperatifi bütün bunlarla beraber dünyada 8 ülkenin yer aldığı uluslararası bir projede tek kadın kooperatifi olarak yer aldı. Biz bunu yerel tohumlar üzerinden bütün bu özellikle nohutunu, yani glutensiz dediğimiz ürünleri, özel diyetetik ürünleri de çalışıyoruz. Yeni reçeteler çıkartıyoruz bununla ilgili. Hem kendi yerelin nohutunu kullanarak fındık unuyla tatlıları, nohut unu ve diğer un çeşitleriyle, ama yerli çeşitlerle yeni yemeğe hazır ürünler çıkartıyoruz. Yeni reçeteler çıkardık. Ve bunu da geçen ay Nisan ayında Barcelona'da yapılan Dünya Gıda Fuarı'nda lansmanını da yaptık. Tek kadın kooperatifi olarak buradaki İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ile beraber yaptık. Biraz önce siz de çok güzel ifade ettiniz. Eğer bilimsel altyapısı yoksa yaptığınız hiçbir şeyin karşılığı olmuyor ne yazık ki. Dolayısıyla Urla Kadın Kooperatifi hem akademik camiayla hem de yerel üreticisiyle, yerel yönetimiyle, çünkü bunların hepsi birer sac ayağı. Bir tanesi bile aksak olsa inanın ki iş yürümüyor. O yüzden ben Urla özelinden bahsedersek bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına. Bunlar bizim için çok önemli. Düşünsenize, biz dünyada model kadın kooperatifi olarak ülkemizi temsil ettik. Bu bizim için bir onurdu açıkçası.
Türkiye farkında olsun. Ben biliyorum, benim bilmem işi çözmüyor. Türkiye'm,
evet.
Elindeki modelleri fark et. Çok laf değil, çok iş yapanları izlemeye devam et. Ama plajı işletiyor musunuz? Restoran, plaj?
Evet.
Ha, onlar
hala
da var.
İşletiyoruz. Onları da söyleyeyim. Herhalde Türkiye'de tektir. Balıklıova mahallemiz, aslında köyde orası da. Balıklıova köyümüzde Balıklıova köylüleri. Buradan hepsine de selam olsun, kadınlarımız. Orada bir plaj işletiyorlar. 18 dönüm. Urla gibi rantın bu kadar büyük olduğu bir yerde, benim dönemimde yapmıştık biz orayı. Şu an 22 tane ortak kadın arkadaşımız özellikle oradan para kazanıyorlar. Bu bizim için onur. Sonra İskele bölgesinde yine Urla Belediyesi ile yapılan anlaşma dahilinde hali hazırda devam ettiğimiz İskele Çay Evimiz var. Orada da satışlarımızı yapıyoruz. Bir tane üretim alanımız var. Orada yine şey yapıyoruz. Tekstil atölyemiz var. Onun önünde dükkan atölyemiz var. Karya kafemiz var ayrıca.
Yani işler gibi büyüyorsa. Ben evet. O yüzden sizi aldım. Sonra Nurgül Uçar'ı alacağım. O da Seyrek Belediye evet. Başkanıydı. O da
evet.
Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifini
evet.
yükseltiyor. Modeller yaratılıyor. Peki, yayının bitmesine.
Canım arkadaşım.
Aynen evet. Ben sizlerle gurur duyuyorum ya. Yani hiç
o zaman.
Buyurun.
Daha ifade edeyim, unutmayayım. KEDEV'le beraber de yeni bir şey yapıyoruz. Bu özellikle tarımla alakalı, onu da söylemeden gitmeyeyim. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile beraber Cemre Hareketi, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Ege Otları, Yarımada'nın şifalı kadın kadim otlarını Yelki Kooperatifi olarak dikiyoruz. Ve bunları da özellikle sektöre, bu gastronomi dünyasına taze, yeni, bizim o bildiğimiz ama yeni üretilebilen, bunu özellikle sürdürülebilirlik anlamında paydaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Meltem hocama, Bihter hocama, Eda başkanlığındaki bütün Yelki Kooperatifine.
Ben de selam KEDEV'e. Olsun diyorum. Eda'yı tanıyorum. Evet. Yelki'yi tabii. biliyorum. Susam ekmekten vaz mı geçtiler? Eksinler. Susam içinde inat etsinler.
Onu hiç bırakmadılar zaten. Onu da devam ediyorlar. Biz onların abla kooperatifiyiz. Onlar bizim kardeş kooperatifimiz.
Biliyorum, biliyorum.
Biz birlikte çalışıyoruz.
Ben bir geleyim oralara. Da... Epeydir gelmedim.
Vallahi lütfen gelin.
Pandemi bitti. Buralar. Meliha geliyor. Seviyor sizi çünkü. Tamam. Peki yayın biterken Türk tarımının temel sorunu sizce ne? Yayını öyle bitirelim.
Türk tarımının yerel sorunu biliyorsunuz tarım alanlarının öncelikle imara açılmasıdır.
Bu kadar
İkincisi,
net.
Tarım.
Evet.
Evet, net bir şekilde. İkincisi mutlaka devletin tarımı sübvanse etmesi gerekiyor. Eğer ki konu söz konusu egemenlikse bunun karşılığı hiçbir şey değildir bana sorarsanız. Dolayısıyla mesela geçen gün Balıklıova köylüsü bir arkadaşımızın üniversite mezunu çocuğu geriye döndü. Biz ilçe tarımı aradık dedik ki bir destek verir misiniz? Bu çocuk tersine göç gelecek plazadan dönüyor. Hiçbir destek yok. Dolayısıyla devletin muhakkak ama muhakkak özellikle gençlere tarım yapmaları konusunda sadece burjuvazinin değil ama gerçek yerli köylüye de destek vermesi gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla birazcık değil belki de çok büyük desteklere ihtiyacı var tarımın. Bize bu savaş ortamları hepsini gösterdi. Bir gıda krizi yaşamamamız lazım. Bilmediğimiz ülke adlarından bir ürünler bize gelmemeli. Bizim topraklarımız verimli. Yeter ki bilimi kullanarak doğru işleyebilelim diyorum ben.
Ben de size teşekkür ediyorum. Sağ olun diyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Sağ olun diyorum ve sözü uzatmadan günün yazısına bir göz atalım.
Günün yazısı. Sri Lanka'nın borçları için iflas kararı almasını tüm gelişmekte olan ülkeler için bir uyarı olarak kabul etmek gerekiyor. Bu ülke benzer nitelikte ekonomilerin yaptığı yanlışların toplamından bu noktaya geldi. Sri Lanka'yı 2005'ten bu yana Rajapaksa ailesi yönetiyor. Önce küçük kardeş Mahinda devlet başkanı oldu. Abisi Gota savunma bakanlığını üstlendi. Bir kardeş maliye, bir diğer kardeş altyapı ve sulama bakanı oldu. Başkan Gota anayasal yetkilerini genişletti. Dönüşü olmayan büyük projelere girişildi. Rezervler eridikçe ülke parası eridi, enflasyon kabardıkça kabardı. IMF uyarsa da bu kurumdan uzak duruldu, anlaşma yapılmadı. Gübre bile ithal edilemeyince gıda maddeleri kıtlaştı. Elektrik kesintileri günlük bir olay haline geldi. Merkez Bankası Başkanı döviz yok diye istifa etti. 9 Mayıs'ta Başbakan Mahinda istifa etmek zorunda kaldı. Maliye Bakanı ülkeden kaçtı. Ekonomik yanlış uygulamaların yan yana gitmesi büyük patlamayı tetikleyebiliyor. Ama Sri Lanka iflası çıkmazın hemen her ülkenin kapısını çalabileceğini söylüyor. Sri Lanka'daki borç ödememe olayı bir hanedanlığın sorgulanmasına dönüştü. Sular durulmadı. Dizi film bakalım nasıl bitecek? Osman Arulat, Dünya. Günün yazısı.
İflasın eşiğindeki ülkeleri izleyelim ama bugün bizim için önemli bir gün. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün Vandırma vapuruyla Samsun'la yola çıkışının yıl dönümü. Selda Bağcan'ın sesinden biz anma yapıyoruz.
bizim hallara, sarı saçlım mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin dost? Uyan bak bizim hallara, uyan bak bizim hallara, sarı saçlım mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin dost?
Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.